Ayrım 7, sayfa 66. Doğru, düşman keşif taarruzu yaptı ama neden? Bu hiçbir zaman sebepsiz olmaz. Acaba bu Mehmet Onbaşı'nın keşfettiği meseleyle mi ilgili? Yoksa yarın bize karşı yapılması ihtimali olan taarruzun başlangıcı mı? Bunları düşüne düşüne ormanlıklı tepelerden köye iniyoruz. Gençlik bu düşünceyi fazla devam ettirmez. Muharebeye alışmış insanlar için böyle şeyler uzun boylu düşünmeye değmez. Adam sen de ne olursa olsun, geleceği varsa göreceği de var. Buraya oturmak için gelmedik ya, tabii ki harp olacak ve biz de onun içine gireceğiz. Tam köye gireceğimiz sırada içimden bir ses bağırdı. Hay oğlum, kimi düşünüyorsun, bakalım sen yarına çıkacak mısın? Avusturya Bölük Karargahı'na geldiğim zaman Fırka Erkan-ı Harbi'nin, yani kurmay başkanının, yarım saatten beri telefonla beni aradığını haber verdiler. Telefonla Fırka Erkan-ı Harbi'ni buldum. Bana şu kısacık sözlü emri verdi. Şimdi neferlerini al, süratle bölüğüne katıl. Mehmetçikler şöyle ayaküstü akşam yemeklerini atıştırıyorlar. Ben de bir hayli günden beri misafirleri bulunduğum çok kibar Avusturya ve Macar arkadaşlarımın ellerini sıktım. Akşamın alacakaranlığında yola düştük. Bölüğe vardığımız zaman çadırlar sökülmüş, silahlar açıkta çatılmış, hayvanların yükleri hazırlanmıştı. Bölük kumandanı beni görür görmez, ''Ha, geldiniz mi? Biz de sizi bekliyoruz.'' dedi. ''Ayrola yüzbaşım, ne var?'' Yavaşça kulağıma fısıldadı. Ricat, yani geri çekilme. Askerlik hayatımda emir tarzında bu kelimeyi ilk defa işitiyordum. Muharebede en çok korktuğum şey de her acemi asker gibi ricattı. Evet, düşmandan kaçmak. Bu bizim gibi askerliği, muharebeyi Çanakkale'de öğrenenler için ölümden de beterdi. Kereviz Dere'nin o basık zeminliklerinde otururken çok defa birbirimize sorardık. Ya düşman galip gelir de bizi geri sürer, ricat ettirirse? Şuracıkta ölürüm de geri gitmem. Eğer düşman kurşunu beni öteki dünyaya göndermezse, emin ol kendi tabancanla beynimi patlatırım da boğazın açıldığını, İstanbul'un düştüğünü görmek istemem. Evet, şimdi ricat emrini alan biz genç nesil Çanakkale'de böyle yetişmiş bir ricat görmemiştik. Dikkat ettim, diğer bölükten arkadaşların yüzlerini de bir sıkıntı bulutu kaplamıştı. Mehmetçikler de neşeli değildi. Fakat ricat olacağını onlar nereden haber almışlardı? Hiç kimseden haber almamışlardı. Fakat onların dönen işlere öyle bir nüfuzları vardır ve bu ahvalden öyle neticeler çıkarırlar ki bunu her mektep ve medrese mezunu başaramaz. Onların elinde ricat için sonsuz delil vardır. Daha bölüye gelirken bile yolda Mehmet Onbaşı kesinlikle iddia ediyordu. ''Efendim, bu işin sonunda geri gitmek var.'' ''Nereden bildin Mehmet Onbaşı?'' ''Bir defa Rusların top sesleri sağdan gerimize doğru ilerliyor. Durup dururken Ruslar cephemize ateş baskını yapıyor. Şurada çalışırken birdenbire kendi bölüğümüze dönüyoruz. Yani ikinci bir hattın kazılmasından vazgeçiyorlar. Bunlar herhalde hayra alamet olamaz.'' Şimdi görüyorum ki Mehmet Onbaşı yerden göğe kadar haklıdır. Düşündüğü de çıkmıştır. Acele olduğu için bizzat Fırka Emir Zabiti tarafından telefonla yazdırılan ricat emrini telefon çadırının titrek ışıklı ufak lambasının ışığında ve alçak bir sandık üzerinde arkadaşlardan biri not ediyor ve biz heyecanla kelime kelime meydana çıkan bu koca emrin satırlarını takip ediyoruz. Emrin birinci maddesinde bizim kabahatimiz olmadan sağ cenahtaki Avusturya kol ordusunun geri gitmesinden, bizim kol ordunun da 30 kilometre kadar gerideki bir hatta ricat etmek zorunda kaldığı bildiriliyor. Sonraki maddeler birer birer alayların, kıtaların, topçu bataryaların, avcıların görevlerini bildiriyordu. Daha birinci madde yüreklerimize epey su serpmiş, ricatı ancak 30 kilometre gerideki bir hatta olacağı bildirilmişti. Bölük kumandanı saatine baktı ve ''Artık vakit gelmiştir çocuklar.'' dedi. Sabah aydınlığı başlamadan Zlotalipa'nın doğu yamaçlarını aşmış, yüksek ağaçlı ormanların ötesine geçmiş bulunacağız. Ancak ondan sonradır ki ricat eden kollar düşmanın topçu tesirinden kurtulabilirler. Gecenin karanlığı ve sessizliği arasında nöbetçi zabitinin sesi gürledi. ''Silah başına!'' Yaktıkları ateşlerin etrafında ve silah çatılarının yanı başında oturan, konuşan, uyku kestiren nefer kitleleri arasında bir kaynaşma, ani bir hareket oldu. Senelerin verdiği alışkanlıkla bu emir onları bir makine süretiyle harekete geçirdi. Bir iki saniye içinde çantalar sırta alındı, palaskalar bağlandı, kürekler, mataralar bel kayışına takıldı ve herkes koşarak silahının başına geldi. Hareketsiz, sessiz, put gibi durdu. ''Silah al, tüfek az, bölük marş!'' Mehmetçikler sessiz sedasız bir ırmak halinde ve kuytu ormanlar arasından batıya doğru akıp gidiyorlar. Ne bir şarkı ne de bir ses var. Biz bile at üzerinde ve yan yana giderken birbirimizle konuşmuyoruz. Herkes yarın yaşanacak olanları düşünüyor. Tam emredilen zamanda zirveyi aşmış ve topçu tesir sahasının dışına çıkmıştık. Çeşitli kollardan bir istikametten yürüyen birçok alay, tabur, batarya hep burada birleşmiş, fırka emriyle birlikte yürüyüş koluna dahil olabilmek için sırasını bekliyordu. Sıraya girmek için daha epey vakit vardı. Tekrar silah çattırdık, efrada istirahat verdik. Biz de peynir ekmekle şöyle hafif tertip bir kahvaltı yapalım dedik. Birden kulağıma tanıdık bir ses çalındı. ''Herr Leutnant!'' Başımı çevirdim ve tanıdım. Avusturya Macar bölüğünden Peşteli Mülazım Gabor. Ne arıyorsun buralarda?
Ne arayacağım? Biz de sizin gibi ricat ediyoruz.
Mülazım Gabor hem bunları söylüyor hem de boyuna gülüyordu. Halbuki ben diğer arkadaşlarım gibi bayağı sıkıntılıydım. Daha onun gülmesinin sebebini sormadan o atıldı.
Seni bugün biraz üzüntülü görüyorum. Rahatsız mısın?
Hayır.
O halde neden öyle düşüncelisin?
Ricattan rahatsız oldum.
Ricattan mı?
Burada Mülazım Gabor Almanların kışla kahkahası dedikleri türden kandilli bir kahkaha salıverdi ve kolumdan yakaladı.
''Bırak Allah aşkına, sen çocuk musun? Şu Allah belasını veresice Polak memleketinin biraz doğu veya batısına gitmekle insan üzülür mü hiç?''
Yavaş yavaş kendi bölüklerine doğru gidiyoruz ve Mülazım Gabor bana vaziyeti anlatıyor.
''Polaklar için bu memlekete Rus gelmiş veya Avusturyalılar gelmiş pek farkı yoktur.'' Birisine biz sizin ırkınızdanız, diğerine biz sizin eski tebaanızız der ve zarar görmeden geçinmenin yolunu bulurlar.
Orduya gelince ha birkaç yüz kilometre doğuda, ha birkaç yüz kilometre batıda harp etmiş, hepsi aynıdır. Bu sırada Avusturya bölüğüne gelmiştik. Mülazım Gabor'un arkadaşları, Mülazım-ı Evvel, Yeşko, Kroçnik, hepsi de neşeyle yemek ve içmekle meşguller. Koca masayı arabadan indirmemekle beraber tümü güle eğlene atıştırıp duruyorlar. Sanki onların bu memleketle hiçbir alakası yokmuş da vatanı düşman eline geçecek, arazisi küçülecek olan kimse bizmişiz. Gabor bizim üzüntü hikayesini arkadaşlarına da anlattı. Onlar da bu vaziyete hayli güldü. Hatta Kroçnik dayanamadı, Türkçe bir atasözü bile yumurtladı.
Ak köpek, kara köpek, hepsi de bir köpek.
Bir iki kadehçik şınapsla ayaküstü kafayı kafi derecede tütsüledikten sonra bölüğe geldim. Arkadaşlar, hatta neferler hala somurtmuş duruyorlar. Bu defa ben çıkışmaya başladım.
Nedir öyle susmuş olmuş duruyorsunuz Allah aşkına?
Ne yapalım, horon mu tepelim?
Tepin ya, bu memleketin sahibi olacak adamlar keyif ve zevklerinden zerre kadar fedakarlık etmeden eğlenip dururlarken kaybedilen Polak memleketlerinin tasasını biz mi tutacağız?
Senin de demin ağzını bıçak açmıyordu, neden icap etti şimdi bu böyle?
Neden olacak, bizim Kroçnik'in vatanperver bölüğünü gördüm de ondan.
Şimdi hikayeyi ben de onlara anlattım. Ben üzgünüm diye nasıl güldüklerini söyledim, onlar da açıldılar. Onlar da güldüler ve bizim yaptığımız budalalıktır dediler.
Dediler ama bu yine laftan ibaret kaldı. Yürüyüş koluna girdiğimiz zaman hepsi yine başlarını önlerine eğmiş, arpacı kumrusu gibi düşünüyorlardı.
Ricat etmeyelim diye yüz binlerce şehit veren bu Çanakkale muharipleri eski alışkanlıklarını kolay kolay terk edebilirler mi? Yol hayli inişli çıkışlı, hava rutubetli ve sıcak. Mehmetçikler uykusuz ve yorgun, kol eğrile büğrüle ilerliyor. Ağır çantaların üzerinden kıpkırmızı enselerin buram buram ter döktüğünü fark ediyorum. Molalar oldukça seyrek veriliyor, yürüyüş gittikçe hızını kaybediyor. Neferlerin yaptıkları yalpalardan anlıyorum ki döküntü vermeye başlıyoruz. Önce bölüğün ikinci mangasındaki koçan geri kalmaya başlıyor. Yavaş yavaş dördüncü, beşinci en geriye doğru ilerliyor.
onbaşısı bir iki defa ''Koçan, geriye kalma, yetiş!'' diye sesleniyor. Fakat zavallı yaşlı nefer 30 senelik ay yaşlığın bıraktığı nefes darlığından bir türlü yürüyüşün temposuna uyamıyor. Arada sırada girdiği yabancı mangalardaki neferler de onu dürtüştürüp kakıştırıyorlar.
''Ülen hemşeri, bizim ağırlığımız bize yetiyor. Sen de ne diye sıramıza girip sıkıştırıyorsun?''
O zavallı bunlara da aldırmıyor, nihayet bölüğün en sonuna, yani benim atımın önüne kadar geliyor.
''Ayrola koçan, ne arıyorsun buralarda?''
''Döküntüleri toplamak için kaldım.''
''Bu vazifeyi de kim verdi sana?''
''Müsaadenizle kendi kendime verdim.''
''Canım biraz okşanmak istiyor galiba.''
''Eh, şöyle kaba etlerime doğru olursa belki biraz açılırım.''
''Bir iki adım daha geri kalırsan açılır mısın yoksa kapanır mısın, o vakit görürüz.''
İşin şakası olmadığını anlayan koçan biraz daha gayrete, geri kalmamaya başlıyor. Adımlarını sıklaştırıyor ve söyleniyor.
''Efendim, bu vaziyeti bozuk vazifesini yapmıyor.''
''Ne gibi?''
''Böyle zamanlarda bizi eğlendirecek, hani sesi bile çıkmıyor.''
''Doğru, Hüseyin, niye biraz dırdır etmiyorsun?''
''Efendim, bu koca yükün altında has bahçenin tayı bile gık diyemez.''
Anlıyorum ki Hüseyin sırtındaki çantayı atmak şartıyla bülbül gibi ötmeye hazırdır. Üç aşağı beş yukarı pazarlık uyuyor, silahları kendi üzerlerinde kalmak şartıyla Hüseyin'le destancı Nuri'nin ve bunların şefaatiyle koçanın çantalarını, ekmek torbalarını hayvanların üzerine atmaya razı oluyorum. Keza pazarlıkla ne söylersen darılmamak da dahildir. Hüseyin ve Nuri bölüğün ortasına ilerliyorlar. Nuri curasıyla, Hüseyin çatal sesiyle keremvari söylemeye başlıyorlar.
Şu koca dağları yarattı felek, üstünden Hüseyin'im yürüsün deyi. Çakır güzellerle donattı köyleri, şaşı gözleriyle bir baksın deyi.
Daha birinci mısra Mehmetçikleri şevke getirmiş, eğilen başlarını doğrultmuş, bezgin yürüyüş kolunun içinde sürekli bir kahkaha doğurmuştu. Hüseyin'le Nuri sanki 40 yıl önceden bestelemişler, beraber akort olmuşlar gibi destanlarına devam ediyorlardı.
Şişman yüzbaşı iletti dahi, imansızları yola getirsin deyi, altına kıratı ihsan eyledi, göbeği bir dirhem inmesin deyi.
Birinci mülazım uzun boyludur, bacağına kavi yaman yolludur. İkinciyi öne koymalı zira, neferlerin canı çıkmasın deyi.
Başçavuşu Mevlam cüce yaratmış, yüzünü gözünü kasıp karartmış, kollarını dahi sarıp sarartmış, Mehmetlere tokat atmasın deyi.
Hüseyin yüzbaşıdan başlayıp dümen neferine kadar herkese bir mani uyduruyor ve nefercikleri gülmekten kırıp geçiriyordu. Önümüzde arkamızda yürüyen kıtalar dönüp dönüp bakıyorlar, bu usandırıcı yürüyüş sırasında bu kadar güldürecek şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar fakat bir şey göremiyorlardı.
Bu sıralarda pek uzak olmayan bir patlama sesi başlarımızı geriye doğru çevirtti.
Bir saat önce geçtiğimiz ormanlık sırtın üzerinde beyaz bir bulutçuk, bir şarapnelin çıkardığı beyaz dumanı görüyoruz. Bu dumanlar arka arkaya geliyor. Anlıyoruz ki artçılar düşmanla muharebeye tutuşmuştur. Bir aralık Rus Kazak birliklerinin artçılara ve bizim sağımıza hücum edeceği veya etmek niyetinde olduğu ağızdan ağza dolaşıyor. Gerimizden gelen piyade taburu yolun sağındaki tepelere doğru dönüyor. Biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Nihayet ikindiye doğru bize gösterilen müdafaa hattına yorgun argın vardık. Burada her şey hazırdır. Müdafaa hattı çizilmiş, hatta kısmen kazılmış, tel örgü kangalları hazırlanmış, geride cephane ve erzak depoları, hastaneler yapılmış, menzil yine her tarafta dal budak salmış. Karanlık basmadan evvel kıtalar kendi müdafaa mevzilerine dağıtılıyorlar ve siper kazma emrini alıyorlar. 24 saattir uyku yüzü görmemiş, geceli gündüzlü yürümüş Mehmetçiğin kazma sallamaya takatı kalmış mıdır? Biraz çabalıyor, bir iki kürek toprak atıyor, ondan sonra derin, deliksiz bir uykuya dalıyor. Bereket versin, artçılar daha hayli ileridedir ve onlar uyumuyorlar. Ertesi sabah yağan yağmurdan yarı ıslak bir halde uyanmamıza rağmen dipdiriydik. Sabah çayını, kahvaltısını ve çorbasını düşünmeden herkes kazmaya, küreye sarıldı. Bir faaliyettir gidiyor. Her alay cephesine dağıtılan istihkamcılar öğleye kadar tellerden bir engel yaptılar. Ormanlar temizlendi, topçular makineli tüfekler muhtelif yerlere konuldular. Nihayet artçılar da bize katıldı. Moskov'dan daha görünen kimseler yok.
İlk esirler, ilk dehşet. Düşmanla temas daha gerçekleşmemekle birlikte hazırladığımız mevzileri göstermemek için ikinci günden itibaren yalnız geceleri çalışmaya başlanmıştı. Ben de takımımla Poplik asırtı ilerisindeki orman kenarının hemen içinde vadiyi yan ateşine alacak saklı bir mevzi kazdırma emri almıştım. Akşamdan arazi üzerinde işaret ettiğimiz yere gece karanlık bastıktan sonra takımı getirdim. İlerimizde başka emniyet kıtası olmadığı için bir mangalık kuvveti 30 metre kadar ilerideki çalılığın gerisine yerleştirdim ve diğerlerini çalışmaya başlattım. Gece hiçbir olay yaşanmadan geçti ve şafak sökmeye başladı. Siperlerdeki ufak tefek noksanı da şu alaca karanlıkta tamamladıktan sonra mevziyi buraya gönderilecek ileri postaya teslim edip geriye gidecektim. Tam bu sırada ilerideki onbaşının yanından bir nefer soluk soluğa geldi.
Efendim, bir Rus keşif kolu bize doğru ilerliyor.
Kaç kişilik?
3.
O halde güzel bir av demektir. Bir manganın daha silahlarını alarak ve sürünerek ilerideki manganın yanına gelmesini emretmekle beraber kendim de eğile eğile öndeki manganın yanına gittim. Evet, 3 Rus neferi silahlarını kollarının altına sıkıştırmışlar, etraflarını gözetleyerek yavaş yavaş ilerliyorlar. Vadinin tabanını takip eden ve Rusların üzerinde yürüdükleri araba yolu bizim bulunduğumuz çalılığın 20 metre yakınına kadar geldikten sonra gerimize doğru devam edip gidiyordu. Eğer Ruslar bu yürüyüşlerine devam ederlerse 5-10 dakika sonra kapana sıkıştırılmış bir tilki gibi enselerinden yakalayacaktık.
İlk temas anlarında düşmanın kuvvetlerini anlamak için esir almanın ne kadar büyük bir kıymeti olduğunu bildiğimizden yanımdakiler ve ben hızlı nefes almaktan bile çekiniyorduk. Eğer avcılık yaptıysanız bu heyecanlı anı biraz da olsa anlayabilirsiniz. Pusu kurmuş metriste oturuyorsunuz. Karşıdan 3 keklik çıkmış, nazlı edalı yürüyorlar. Sizin tüfek menzilinize henüz gelmemişlerdir. Ha, biraz daha yaklaşın, biraz daha yürüyün diye çırpınıp duruyorsunuz. İşte onun gibi bir hal. Yalnız şunu hesaba katmalısınız ki bu gelen keklikler hayli tehlikelidir ve kolay kolay torbaya girmezler.
Ha mujiklerim, göreyim sizi, az kaldı. Biraz daha gayret, şöyle 5-10 adım daha yürüyün. Bu arada yürümekte kusur da etmiyorlar, işte tam karşımıza geldiler.
Ne o, bir şey mi hissettiler?
Hayır hayır, bir keşif kolunun bu kadarcık sağa sola bakması hoş görülmelidir. İşte tam kıvamına, tam yerine geldiler. Yanımdakilere yavaşçacık fısıldıyorum. Aman çocuklar, silah patlatmayın, vurayım demeyin. Diri diri ele geçirirsek o oranda kıymete geçecek. Arkasından şu emri veriyorum, haydi.
Birden ayağa kalkıyoruz, silahlar ancak 15 adım ötedeki Ruslara çevrilmiştir. Gecenin sessizliği içinde dehşetli bir ses gürüldüyor.
Ruski teslim!
Ruslardan biri silaha davranacak oluyor. Güm! Bir patırdı, bir alev ve bir yaralı Rus'un iniltisi. Diğer ikisi korkudan kendilerini kaybetmiş, ellerini havaya kaldırmış, bir şeyler yalvarıp duruyorlar. Yanlarına yaklaştık, silahlarını ellerinden aldık. Üçü de genç, daha çocuk denecek bir yaşta. Vurulanı da yere yatmış, omuzundan fışkıran kanı eliyle dindirecek gibi yarasının üzerine kapıyor, tıpkı yaralı bir koyun gibi çırpınıp duruyor. Mehmetçikler hemen oracıkta elbisesini kestiler, yarayı meydana çıkardılar. Kendi sargılarıyla bağladılar, sedyeye koyarak geriye götürdüler. Diğer iki esir de alay karargahına sevk olundular. Galiçya cephesinde ilk esirleri bir şafak vaktinde ve Poplika'nın önünde Yeşil Vadi'de bu şekilde yakalamıştık. Trompet ateşi. Trompet ateşi Galiçya'ya geldiğimiz zaman bu tabir askerlik edebiyatına henüz yeni kabul olunmuştu. Ancak biz kendisiyle Çanakkale'de tanışmış fakat asıl ismini söylemeyerek sadece bombardıman deyip geçmiştik. Bombardımanın birçok cinsi bulunduğuna göre bu ne çeşididir? Açıklamak gerek. Bunu da trompet ateşi tabirinden daha iyi ifade eden bir kelime bulunamaz. Evet okuyucularım, etrafınızı birkaç yüz trompetçinin sardığını farz edin. Birden ve bütün süratleriyle gergin derinin üzerine değneklerini indirmeye başlıyorlar. Büyük, ayırt edilemez, nereden geldikleri ayrı ayrı hissedilemez bir gürültü ortaya çıkıyor. İşte şimdi trompet ateşinin %1 oranındaki örneğini görmüş oldunuz. Ancak bu gürültüyü dinlerken canınız her türlü beladan korunuyor. Oysa trompet ateşini bir parça daha anlayabilmek, her gürültüyü çıkaran her tokmağın kafanıza indiğini düşünmek gerek. Sivil okuyucularımın bilmemesi ihtimaline karşı söylemeliyim ki, trompet ateşi yalnız taarruzun başlamasından biraz önce müdafaa edilen bölgedeki her türlü canlının yok edilmesi için kullanılır. Bu bilgiyi verdikten sonra 26 Ağustos, yani Broşilov taarruzlarının fırkamız cephesine doğru yöneldiği ilk günün sabahına dönüyorum. Bir akşam önce önümüzdeki vadi ve onun Ruslar tarafına isabet eden kısmını mevziye geldiğimiz zaman nasıl görmüşsek öyle bırakıyoruz. Yalnız bunların daha gerisindeki ormandan arada sırada Rus keşif kolları, postaları, süvarileri çıkıyor, üzerlerine ateş açılıyor, tekrar çekiliyorlar ve keşif kolları bizim mevziimize doğru hayli yaklaşıyorlar. Kuvvetleri de pek fazla değil, ufak tefek çatışmalar oluyor. Gecenin sessizliği içinde birçok kazma kürek sesi işitiyoruz. Bu seslerin geldiği tarafa doğru topçumuz arada sırada ateş ediyor. Fakat gürültüler bir türlü kesilmiyor. Olabilir ya, düşman da kendi mevzilerini kazıyor. 26 Ağustos sabahı 61. Alay cephesinde ve 417 rakımlı tepede biz gözümüzü açıyoruz. İlk iş olmak üzere yine düşman tarafına çevriliyoruz. Bu da ne? Bizim siperlerin hemen önünde başlayıp ta karşıki koca ormana kadar devam eden 3-4 kilometrelik saha köstebek yuvası gibi atılmıştır. Cepheye paralel dik eğik birbirinin içine geçmiş yüzlerce siper, kilometrelerce uzanan zigzaklar, ulaştırma ve yaklaşma hendekleri kazılmış. Her yer her karış toprak işlenmiştir. Bunu kaç bin kişi yaptı? Bu kadar iş bir geceye nasıl sığdı? Akıllara hayret, durgunluk verecek bir hal. Yanımızda ve bizim gibi hayretle bu bir gece içerisinde yapılmış tahkimatı seyreden Avusturya topçu zabitine soruyoruz. O da evet, hayret verici diyor. Fakat bizim gibi Broşilov ordusunun sahip olduğu sonsuz insan kaynağını bilenler için bu olağanüstü bir şey değildir. Çünkü ben eminim ki bu gece şurada en aşağı 15 bin kişilik bir işçi kuvveti çalışmıştır. Eğer biz bu kadar bir kuvveti bulsak hemen silahlandırarak bir kol ordu yaparız, işçi diye cephede kullanmayız. Fakat Broşilov'un silahsız o kadar çok kuvveti vardır ki bunları hep böyle taarruz edeceği cephelere karşı işçi olarak elinde tutar. Bu yapılan siperler yakın bir taarruzu mu işaret ediyor? Yakın değil, kesinlikle bugün yapılacak bir taarruzu gösteriyor. Başka hiçbir şey ifade etmez. Saldırmalarını öğleye kadar beklemelisiniz. Siperlerin içinde kıtalar da var mı? Ön hatlar seyrek ama arkadakiler tıklım tıklım dolu. Buyurun, batarya dürbünüyle siz de seyredin. Dürbünün başına geçiyorum. Ön hatlarda tek tük nöbetçiler tüfeklerini siperin üzerine koymuşlar, beyaz kalpaklarını yan tarafa yıkmışlar, gamsız kayıtsız bizim tarafı gözetliyorlar. Bunlar Sibirya kıtaatı mı? Evet öyle, arkalarında da mutlaka Kazak alayları vardır. Broşilov taarruzlarında daima bunları öne sürer. Dürbünü geri siperlere çeviriyorum. Mahşer! Bütün siperlerin içi kalpaklı ve kasketli başlarla dolu. Kıvır kıvır kaynaşıyor. Topçu zabiti dur diyor, şunlara bir sabah şakası yapayım. Telefonu alıyor, bataryasını top başı yapıyor. Adeta kafiyeli emirlerle koca obüslerini hazırlatıyor ve en nihayet mikrofonun ağzına sert bir baş eğmesiyle bağırıyor. Şuz! Yani ateş. Bir saniye ses yok. Sonra hafif boğuk bir güm. Arkasından bir fısıltı, gittikçe artan, gittikçe şiddetlenen, gittikçe yakınlaşan bir haşırtı. Başınızın üstünden uçan bir ejder, bir dev sesi, süratli bir iniş, düşman siperleri önünde siyah bir duman, çatır çatır parçalanıp etrafa saçılan bir çelik sesi. Gözlerimi tekrar batarya dürbününe yaklaştırıyorum. Şimdi siperlerdeki başlar azalmış. Herkes siperin arkasına saklanmış ve hareketler durmuştu. Fakat Avusturya topçu zabitinin sabah şakasını burada bırakmaya hiç de niyeti yoktu. Teker teker ateş eden obüsler şimdi çiftleşti ve biraz sonra dörtleşti. Yani topçu tabirince grup ateşi başladı. Mermiler çoğunlukla tam isabet kaydediyorlar. Biraz önce insanla dolu olduğunu gördüğümüz siperlerin tam içine düşüyorlar. Siyah cisimler, insan cesedi parçaları havaya fırlıyor. Çok nazik Avusturya topçu zabitinin neşeden ağzı kapanmıyor ve boyuna söyleniyor. Sabah şakası pek tatlı kaçtı. Vaziyetin önemini ve düşmanın şiddetli bir taarruza kalkacağını sırayla tüm makamlar ve herkesten evvel de Mehmetçikler anlamıştı. Siperlerde birbirleriyle meraklı konuşuyorlar. Rusların yaptıkları takimatı gösteriyorlar ve şu neticeyi çıkarıyorlar. Gavurun bugün taarruzu var, sıkı durmalı.
Öğleye doğru bir iki Rus sahra bataryası siperlerimize tek tük atışa başladı. Biraz sonra sustular. Fakat bunları diğer bataryalar takip etti. Anladık ki Ruslar siperlerimize tanzim atışı yapıyorlar. Biraz sonra daha müthiş bir gürültü ve sarsıntı, daha korkunç bir duman, büyük çaplı bir Rus havanının mermisi siperlerimizin önüne isabet etmiştir. Demek karşımızda ağır bataryalar da varmış.
Evet, hem de bol. Birinci mermiye başka başka çaplarda başka başka istikametlerden ağır obüs ve havan mermileri takip etmeye başladı.
Aralıklı olarak siperlerimizin önüne veya arkasına düşüyorlar. Şimdilik pek isabet yok. Tam öğle vakti bu düzensiz ateşler kesilir gibi oluyor. Geride yemeklerimizi yiyebiliyoruz. Birinci ve ikinci hatlar tamamen işgal olunuyor. Saat yarım, düşman tarafından birden birçok gürültü işitiyoruz. Birinci hattımızın çeşitli noktalarından havaya infilak sütunları yükseliyor. Kendi kendimize söyleniyoruz. Trompet ateşi başladı. Birinci hatta ancak 100 metre mesafede bulunan ikinci hattan ilerisini seyrediyorum. Artık herhangi bir topun sesini duymak, hatta patlamasını görmek mümkün değildir. Sürekli bir çelik sağanağı gökten düşüyor ve bir volkan yerden kaynıyor. Etten, kemikten, kandan oluşan insanlarla dolu olan ön siperin içinde neler olduğunu fark etmenin imkanı yok. Orası toz, duman ve simsiyah bir bulut altındadır. Birden mermilerin isabet noktaları bize doğru ilerledi. Yaklaştı, yaklaştı ve hatta bizim siperi de açtı. Düşman trompet ateşi aynı şiddetle bizim siperi de içine aldı. Şimdi biz de o cehennemin üzerinde ve o çelik sağanağının altındayız. Her an sizi paramparça edip havaya savurması ihtimali olan bu mermi yağmuru altında beklemenin dehşetini hayal edebilir misiniz? Ayakları bağlanmış, bıçağı bekleyen kuzunun hali bile buradaki insan yavrusunun halinden çok az acıklıdır. O hiç değilse başına gelecek felaketin farkında değildir. Gençlik görmeden ihtiyarlığa atlayan bugünkü neslin saçlarına artan işte bu korku altında beklemedir. Biz de bekliyoruz. Bir ara siperinin dar hendeğine ben, Bergamalı Mustafa Onbaşı, Ali Çavuş ve birkaç nefer sıkışmış oturuyoruz. Yüzlerimizde acı bir gülümseme, kalplerde bir sıkıntı, ne kimse konuşuyor ne de konuşmak arzusu var. Sağdan soldan yaralı sesleri geliyor ve biz mermilerin düşüşünü sayıyoruz. İşte 2 metre önümüzde bir daha tam isabet, siperin tabanına yapışıyor. Toz, toprak, taş parçaları üzerimize yağıyor. Daha bunları silkinmeden hemen arkamıza bir daha, bir an yine kendimizi topluyoruz. Bir daha birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Neferin birisi boyuna salavat getiriyor, soruyorum. Korkuyor musun hemşeri? Cevap veriyor, korkmuyorum efendim. Benim sualim ne kadar saçmaysa onun cevabı da o kadar yanlış. Ani bir yıldırım, bir gece karanlığı ve can hıraş bir çatırtı. Bir an için göğün maviliği, güneşin pembe rengi silindi. Onun yerine kapkara bir gece kaim oldu. Vücudum müthiş bir şiddetle 2 metre ötedeki hendeğin duvarına savrularak çarpıldı. Her tarafım hurdahaş. Siyah duman yavaş yavaş açıldı ve onun yerine feci, bütün hayatımca gözümün önünden ayrılmayan bir manzara ortaya çıktı. Yanımda bir kesik baş, evet şu Mevlut kitaplarında okuduğumuz hikayeye benzeyen bir kesik baş yatıyor. Bunun kim olduğunu fark edemeden kanlar içerisinde inleyen Mustafa Onbaşı gözüme ilişiyor. Öteki neferler ne olmuşlardı, nereye gitmişlerdi? Çökmüş ara siperlerinin toprakları arasında yavaş yavaş tüten kara duman belki bana cevap olabilir. Eğer bende muhakeme kudreti kalmış olsaydı... Düştüğüm yerde bir defa can havliyle sağımı solumu yoklamış ve bir tarafımdan kan akmadığının farkına varmıştım. Yalnız hendeğin duvarına çarpılmak ve o müthiş gürültü bende artık ne muhakeme ne de işitme kudreti bırakmıştı. Olduğum yere sırt üstü uzandım, gözlerimi göğe diktim, hareketsiz duruyorum. İkinci bir merminin gelip üzerime düşeceği de hatırıma gelmiyor veya düşmesini de o kadar önemli görmüyorum. Mustafa Onbaşı bir zaman bağırdı, inledi, sonra sürüne sürüne benden uzaklaştı. Ne o bana bir şey söyledi ne de ben ona bir şey sordum. Mermiler yine aralıksız düşüyor. Kah güneşle aramıza siyah bir bulut giriyor, kah üzerime daha bir hayli toprak savruluyor.
Parçalar sağıma soluma düşüyor ve fakat bunlar benim için şaşırtıcı olmuyor. Siperin hendiğine uzanmak veya ön sipere yaslanmak aklımdan bile geçmiyor. Gözlerim tekrar yanımdaki kesik başa çevriliyor. Gövdesini etrafta arıyorum. Kolu, boynu, her tarafı parça parça olmuş. Kesilmiş şah damarlarından akan kan toprağı çamur haline getirmiş. Her taraf, siperlerin içleri kan, beyin, et parçalarıyla bulanmış. Artık her şey, hatta kesik baş bile bana korku vermiyor. Yan yana yatıyoruz. Biraz sonra etrafımda geçen her şeyi unutuyorum. Gözlerimin önünde güzel bir manzara. Saray burnunda Boğaz'ın ve Marmara'nın eşsiz manzarası maviliği geliyor. Buralarda da insanlar var, yaşıyorlar, geziyorlar, gülüyorlar diyorum. Ne top sesi, ne trompet ateşi, ne de bu kesik başı görüyorlar. Ve kim bilir belki de mutluluklarının kıymetini bilmiyorlar. Müthiş bir sarsıntı tekrar beni daldığım rüyadan uyandırıyor. Her tarafım taş ve toprakla örtülüyor. Bu trompet ateşi ne kadar devam etti? Hangi saatte bizim üzerimize mermi düştü? Pek farkında değilim. Yalnız bir ara etrafımızdaki patlama seslerinin kesildiğini hissettim. Mermiler başımızın üzerinden geçerek gerilere gidiyor. Biraz doğruldum. Saf saf insanlar, sabahleyin karşıki siperlerden gördüğüm kalpaklı ve kasketli insanlar dereden bizim yamaca doğru yürüyorlar. Hem de rahat, ellerini kollarını sallaya sallaya.